Ayrım 35, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 414. 18.08. Odadan odaya geçerlerken Kruger arkada Gary'yi kolluyordu. Ter vücudunun her hücresinden akarken kafasındaki acil durum planını düşündü. Önce açık çimlerden, burada görülebilirlerdi. Yani sorunları büyüktü. Geçerek ne pahasına olursa olsun garaja varmak, arabaya binip özel patikadan, küçük bahçelerin arasından güvenli eve geçmek. Önemli olan zaman kaybetmemek, yürümeye devam. Çimenlere ve kaçış yoluna götüren kapıya 5 oda vardı, 3. odadaydılar. Garaja kadar en çok 2 dakika. Ama daha şimdiden işler plana uygun gitmemeye başlamıştı. Kruger küfretti. Sorun yaşlı hal derdi. Eklemleri paslanıp kilitlenmiş ihtiyar hızlarını kesiyordu. Lieber ve Brandt'a ihtiyarı aralarına alıp taşımalarını söyledi. Altısı da şimdi daha hızlı hareket ediyordu. Yaşlı küçük Halder Lieber ile Brandt'ın kollarında ayakları yerden kesilmiş taşınıyordu. Schmidt elinde 357'lik Magnum gözlerini çevrede dikkatle dolaştırıyordu. Ev Noel ağacı gibi ışıl ışıldı, çok aydınlık. Kruger çıktığı her odanın ışığını söndürdü. Karanlık takipçileri yavaşlatacaktı. Birden sağdaki odadan bir uşak çıktı. Yüzü sapsarı, gözleri fal taşı gibi açık. Herkes şaşkınlıktan durakladı. Adam hareket etmeye fırsat bile bulamadan Schmidt tabancasını doğrultup tetiğe bastı. Patlamanın yankısı tüm eve yayıldı. Kurşun adamı kaldırıp duvara vurdu. Beyaz ceketi kandan kıpkırmızı olmuştu. Kruger küfretti. Koca Magnum'un patlaması peşindekilerin dikkatini çekecekti. Yerdeki cesedin yanından geçti. Schmidt grubun önünde başka bir kapıyı açtı. Silahı elinde içeri daldı. Bir kapı daha. Issız mutfaklara varmışlardı. Paslanmaz çelik, bakır, koyu renk ahşap. Dipteki kapı dışarıya bahçeye açılıyordu. Oradan ötesi karanlıktı. Kruger pencereden gümüşümsü çimenleri gördü. Savunmasız, çok açık. Koşar adımla geçmek için bile 60 saniye gerek. Ötekilerin yüzünden belki de daha fazla, belki 90. Yaşlı Halder'in inlediğini duydu, aldırmadı. Neredeyse varmışlardı, isteseler başarırlardı. Yürümeye devam. Schmidt mutfağın arka kapısına yaklaştı, yavaşça açtı. Sağa, sola, öne, gümüşümsü çimenlere baktı. Geriye dönüp temiz işaretini verdi. Önce Schmidt, ardından diğerleri dışarı çıktı. İhtiyar Halder artık acıdan inliyordu. Kruger bir kez daha küfretti. İhtiyar pezevengin beynine bir kurşun sıkmalıydı, yoksa çimenlerin üzerinde ilerlemelerini daha da yavaşlatacaktı. Kruger grubun en arkasında dışarı çıkmak üzereyken elektrik düğmesini görüp tereddüt etti. Arkasından gelen uzak ama belirgin bir ses duydu. Evin içinden bir yerden gelen bir ses, bir kapı sesi mi? Bu kez ışığı söndürmedi, ötekilerin peşinden gitti. 10 saniye sonra çimenlerin üzerinde geri geri gidiyordu. Elinde Walter çevresini kolaçan ederken mutfak kapısının kıpırdadığını gördü. Belli belirsiz bir hareketti ama bütün duyuları ayaklanmıştı, gözünden kaçmadı. Çimenlerin üzerinde belki 20 metre kadar ilerlemişlerdi. Hızla gidiyorlardı, yaşlı Halder'in izin verdiği ölçüde. Lieber ve Brandt yaşlı pezevengin ağırlığından nefes nefese kalmıştı. 40 metre daha, sonra tamam. Kruger mutfak ışığını bilerek açık bırakmıştı. Birinin dışarıya çıkması durumunda zaaf içinde olacağını biliyordu. Aydınlıkta durup karanlığa bakmanın getirdiği zaaf. Oysa Kruger görebilecekti, görebilecek ve gerekeni yapabilecek. Bu kez hareketi kesinlikle gördü. Bir iki saniye sonra kapı ardına kadar açıldı, eşikte bir gölge göründü, hemen ardından da kayboldu. Kruger bir küfür salladı, ateşe hazırlandı ama kurşunun boşa gideceğinden emindi. Bir küfür daha, arkasındakilerin soluğunu zorlanmasını duydu. ''Yürümeye devam edin.'' Tereddüt etti, diz çöküp Walter'ı doğrulttu. Mutfağın kapısına nişan aldı. Gölgenin tekrar görünmesini beklerken uzaklığı hesapladı. Zor bir atış. Gözleri kapıdaki harekete dikili, saniyeleri saydı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra bir silah sesi, mutfağın ışığı söndü. Allah kahretsin. Mutfaktaki piç akıllıydı. Kuru yerin planını anlamış, ışığı söndürmüştü. Aydınlıktan karanlığa bakmanın güçlüğünü fark etmiş, karanlıktan karanlığa bakmanın güçlüğünü seçerek her iki tarafı eşit duruma getirmişti. Kruger bekledi, gözlerini kıstı, gümüşümsü karanlığı delip görmek için zorlandı, saymayı sürdürdü. 8, 9, 10, 11, solda hafif bir kıpırtı. Kruger arka arkaya 3 el ateş etti. Kurşunların cama, alçıya, kirece saplandığını, mutfağın sol penceresinin parçalandığını duydu. Sonra hiç. Arkasından bir ses. Kruger, Lieber'in sesi. Halder, bir sorun var. ''Yürümeye devam edin!'' diye aykırdı Kruger arkasını dönmeden. Halder'in canı cehenneme. Ama Halder'in ıslıklanır gibi soluduğunu duyunca koştu. Ötekiler yürümüş, garajın kapısına varmışlardı. Oysa Lieber ve Brandt yavaşlamışlar, aralarında tuttukları Halder'in boş çuvalı andıran vücudunu taşıyamayacak hale gelmişlerdi. Yaşlı adamın bir derdi olduğu kesindi. Herhalde kalbi bu kadar baskıya dayanamamıştı. Kruger alnındaki teri sildi, gözlerini mutfak kapısına çevirirken soluklarını düzenlemeye çalıştı. Bir kıpırtı sağda. Kruger kısa aralıklarla 3 kurşun sıktı. Mermilerin çimene, betona, tahtaya saplandığını duydu. Sonra birden adamı gördü. Gölgelerden çıkmış, onlara doğru ilerleyen adamı, açık renk takım elbiseli, şişman ve tıknaz adamı, gümüşümsü çimenlerin üzerinden bir hayalet gibi yaklaşan, elindeki uzun namlulu silahı gözlüğü sizasına tutarak ilerleyen adamı. Alto! Kruger adamın İspanyolca bağırdığını duydu, nişan alıp ateş etti. Hayaletimsi gölgeye birbiri ardından 3 kurşun sıktı. Adamın sıçradığını, olduğu yerde döndüğünü gördü. Yeniden ateş etmek istedi, horoz boşa vurdu, silah boşalmış, boş şarjörü parçalar gibi çıkardı, cebinden yenisini buldu. Gözleri adamdaydı, pezevengin vücudu yana yatmış hala geliyordu. Alto! Ses daha güçlü, daha kararlıydı bu kez. Kruger Walter'i kaldırdı, gölgenin ortasına nişanladı, tetiğe bastı. İkinci kez ateş etmek üzereyken adamın tüfeğini doğrulttuğunu gördü. Silahın patladığını, solundan ıslıklanarak bir kurşunun geçtiğini duydu. Sonra bir daha, bir daha. Aman tanrım! Gecenin içinden çığlıklar yükseldi. Kruger'in sol omzuna bir şey çarptı, adamı yan çevirdi. Walter elinden uçtu. Sendelerken Brandt ve Lieber'in çimenlerin üzerine düştüklerini, ihtiyar Halder'in de aralarına yığıldığını gördü. Çılgın gibi otların arasında tabancasını aradı, bulamadı. Sol kolunda, sol elinde bayıltıcı, uyutucu bir sızı vardı. Çimenlerin üzerindeki vücutlardan bir inilti duydu, sonra sessizlik. Tabancayı boş ver, herif 50 metre ötede. Durakladı, karanlıkta silahını dolduruyor. Sakin, sanki yaptığı önemli değilmiş gibi. Kruger fırsatı görüp yakaladı. Ellerinin üzerinde geriye süründü. Kolundan gelen acıyı aldırmadan vücutların, Lieber, Brandt, Halder'in yanından geçti. Çimenlerin üzerinde yatanların canlı mı ölü mü olduklarına bile aldırmadan ötekilerin peşinden garaja koştu. Soluk alabilmek için ağzı ardına kadar açık koşuyor, her an ardından tüfek sesi gelmesini bekliyordu. Gelmedi. Nefes nefese garajın kapısına vardı, karanlığa daldı. Sanchez çimenlerin ortasında durdu, silahını doldurdu. Adamın çimenlerin ucunda, ağaçların altındaki binaya doğru koştuğunu gördü. İyi nişan alamayacak kadar uzaktaydı. Sağ omzunda 2 kurşunun çekiç gibi vurup sırt üstü kapaklanmasına neden oldukları yerde hafif bir yanma hissediyordu. Henüz ağrı sızı yoktu ama gelecekti, iyi biliyordu geleceğini. Onları canlı yakalamak istiyordu, hala ölmediklerini düşündü. Çimenlerin üzerindeki vücutlara yaklaşırken tüfeğini hazırladı. Ay ışığında Franz Lieber'in yüzünü, acıdan korkudan kasılmış çizgilerini açıkça görüyordu. Tüfeğin mermisi sırtına isabet etmişti. Lieber hareket etmiyordu. Sanchez yüzünü buruşturdu. Lieber'i canlı yakalamak istemişti oysa. Bir inilti duyup durdu, yere eğildi. İki kolu da ilginç biçimde dönmüş başka bir vücut. Gözlüklü, geniş alınlı biri. Bu hala hayatta. Adamın gırtlağından bir hırıltı çıktı. Gözleri kapalı, yüzü acıdan kasılmıştı. Sol kolunda, sol omzunda koyu kırmızı bir leke. Sanchez iki adamın arasında yüzü koyun yatan üçüncüyü gördü. Kurşunun adamın vücuduna saplandığı yerde açık renk takım elbisenin üzerinde koyu lekeler vardı. Sanchez eğildi, adamı çevirdi. Ufak tefek kuruyup kalmış bir adam. Karanlıkta açık renk takım elbiseyi görmüş, ona bakarak nişan almıştı. Yaşlı adamın kıskaca benzer elleri yalvarır gibi havaya kalkmıştı. Sanchez adamın yüzüne baktı. Lieber'in fotoğrafındaki yüzlerden biri değildi. Yanında yatan, hala hayatta olanı da değil. Adam yine inledi. Sanchez aldırmadı. Gonzales'in adamları ilgilenir diye düşündü. Birden arkasında uzaktan uzağa gelen sesler duydu. Hızla döndü, kimseyi göremedi. Arkasındaki evin bir yerinde Gonzales'in adamları. Sanchez sesleri aldırmamaya karar verdi. Karşısındaki binaya döndü. Önünden kaçan adam ötekileri izleyerek buraya girmişti. Tek umudunun onları bulmak olduğunu düşündü. Ağaçların ardındaki binaya doğru yürümeye başladı. Alnından ter damlıyor, şakaklarından akan ter de ensesini ıslatıyordu. Gözünün önündeki resimler beynini kemiriyordu sanki. Rudy Hernandez ve genç kız, ikisinin de vücudunda vahşice açılmış yaralar. Cavales'in cesedi, yüzünün yarısı uçmuş. Gonzales'in adamları arabaları kurşun yağmuruna tutmuş, havuza uçmuş olan Juárez ve ötekiler. Gözünün önündeki resimler kendi güvenliğini, acısını unutturdu. Kaçan adamların peşine düşmesine, onları ne pahasına olursa olsun yakalamaya çalışmasına neden oldu. Arkasında çimenlerin üzerinde yatanlar, o adamın yerde yatanlara nasıl bakmadığını, arkadaşlarının durumunu aldırmadan nasıl sadece kendi güvenliğini düşündüğünü görmüştü. Bir korkak, gözü kara bir korkak. Kalçasındaki ve bacağındaki sızının farkında bile olmadan elinde tüfek binaya yaklaştı. Binaya 10 metre kala ayın gümüş ışığının tahtayı okşadığının farkına vardı, kapıyı gördü. Usulca kapıya yaklaşırken tüfeğini doğrulttu. Tetiğe 2 kez bastı, patlamalar sessizliği yırttı. Tahtayı parçaladı, kapıdan arta kalanları geriye duvara çarpıp betonun üzerine düşürdü. Seken kurşunlar içeride bir yerde metal bir şeylere çarparken kapının menteşeleri gıcırdadı. Sonra sesler kesildi. İçerisi karanlık, Sanchez dış duvara yapıştı. Kapının çerçevesinden ayrıldığı yerde bir yarık vardı. Gözünü uydurup baktı, dinledi, hiçbir ses duymadı. Ama adamlar içerideyse bekliyor olmalıydılar. Tüfeğini doğrulttu, gözlerini kıstı, karşısındaki karanlığa bakarak bir gölge, bir şekil görmeye çalıştı, yürüdü. Yağ kokusu, bir de benzin, bir garaj. Yine uzanıp baktı. Binanın ortasında büyük bir arabaya benzeyen bir cisim gördü. Cilalı metalin camın yansıttığı ışığı fark etti. Dikkatle bakınca binanın öbür ucunda aralık bir kapı daha gördü. Aralıktan içeri gümüşümsü ay ışığı sızıyordu. Adamlar kaçtı mı? Yoksa onu mu bekliyorlar? Eğer bekliyorlarsa bu kez yaralamak için ateş etmeliydi, öldürmek için değil. Elindeki tüfekle güç bir iş. Dikkatli olmalıydı, dinledi. Hala bir ses yok. Sonsuza dek bekleyemezdi. Derin bir nefes aldı, tüfeği göğüs hizasına kaldırırken yüzünden kayan ter damlalarını hissetti. Duvarın dibinden ayrıldı, içeri girdi. İşte o zaman. Birden başının üzerinde yanan ışık gözlerini kamaştırdı. Sanchez birinin haykırarak Schmidt dediğini duydu. Körletici çiğ ışığın altında arabanın arkasından çıkıp üzerine atılan dev gibi adamı gördü. İri, sarışın, yüzünde vahşi hayvanlara özgü bir bakış, elinde de testere gibi bir şey. Sanchez tüfeği çevirdi, tetiğe çöktü. Kulakları sağır edici gümbürtü garajda yankılandı. Sanchez üzerine doğru uçan adamın yüzünü gördü. Çirkin, hayvansı, vücudu bir granit bloku gibi, tüfek o anda patladı. Patlamanın gücüyle adam havada durdu kaldı. Göğsü ve karnı patladı. Dev göğsünün ortasına kocaman bir delik açıldı. Kanlar ve bağırsak parçaları döküldü. Adamın yüzündeki vahşi bakış dehşete dönüştü. Adam Sanchez'in üzerine düştü. Onu duvara yapıştırdı. Ağırlığıyla soluğunu kesti. Yüzü Sanchez'in yüzüne dayandı. Sanchez burnunda adamın leş gibi soluğunu hissetti. Herif hala yaşıyor. Sanchez'in elleri tüfeği kurtarmaya çalıştı. Adamı itmeye, uzaklaştırmaya çabaladı. İkisinin arasında sıkışmıştı. O korkunç ağırlık üzerine abanıyor, hareket etmesini önlüyordu. Gözünün ucuyla öteki ikisine baktı. Elinde bir magnumla genç, siyah saçlı birisi, bir de nereden çıktığını anlamadı, kendisine doğru yürüyen, daha yaşlı, uzun boylu, gümüş saçlı bir ikincisi. Her ikisini de Lieber'in evindeki fotoğraflardan hatırladı. Sanchez son bir gayret gösterdi. Kaslarının bütün gücüyle itti, sarışın adam geriledi. Korkunç sağ eli havaya kalktı. Sanchez adamın elindeki komando bıçağının ışıltısını gördü. Tüfeğinin kabzasına yapıştı, mekanizmaya bir kurşun sürdü, bıçak omzuna saplanıp etlerini ve kemiklerini parçalayarak onu duvara çivilerken tetiği çekti. Sanchez bir daha ateş etti. Bu kez adamın yüzü gövdesinden ayrıldı. Etler kemiklerden soyuldu, vücut geriye doğru düştü. Kanı Sanchez'in üzerine sıçradı. Sonra her şey bir anda olup bitti. Ötekiler ilerledi. Genç olan adamın elindeki magnum ateşe hazırdı. Yüzünden de nefret okunuyordu. Sanchez biraz önce öldürdüğü adamın önemli olmadığını, onu oyalamak için kullanıldığını anladı. Adam magnumu Sanchez'in şakağına dayadı, ötekiyle de uzanarak tüfeği çekti aldı. Gümüş saçlı adam hızla yaklaştı, uzun boyuyla Sanchez'e tepeden bakıyordu. Yumuşak mavi gözlerinde Sanchez'in adlandıramadığı bir şey daha vardı. Artık önemli miydi? Adam arkadaşının kulağına eğildi, Sanchez'in duyamadığı bir şeyler fısıldadı. Sesler Gonzales'in adamları geliyordu uzaktan, onu kurtaramayacak kadar uzaktan. Uzaktaki sesler kaderini belirledi. Magnum'u tutan adam namluyu Sanchez'in kafasına bastırdı, patladı. Sanchez hep kafanızın yanında patlayıp sizi öldüren silahı duyamazsınız diye düşünmüştü. Işıkların bir anda söndüğünü, tüm duyuların dokunulmamış gibi kaldığını, acı falan duyulmayacağını. Yalan, duydu, kulakları sağır edici bir patlama ve hissetti. Beynini saran sıcak, dayanılmaz bir acı. Ve gördü, hala duyuyordu. İkinci kurşunun alnından girişinden sonraki acıda bile merminin beyninden geçtiğini, kafatasının tepesinden çıktığını duydu. Ama ağır çekim gibi vücut ile beyin aynı düzlemlerde. Sanchez gittikçe kararan iki gölgenin arabaya yaklaştıklarını gördü. Her şey kaybolmadan önce motorun sesini duydu. 18.20 Ayın gümüş ışığı altındaki çimenler üniformalarla doluydu. Ambulanslar gelip gitti. Biraz sonra bir dedektif şaşkın Gonzales'i çimenlerin üzerinde yatan cesetlerin yanından geçirdi. Eski bir garaja götürdü. Sanchez'in cesedini gösterdiklerinde ağlamak istedi ama kendini tuttu. Uzunca bir süre cesede baka kaldı. Duvara çivilenmiş cansız vücudun acıklılığına baktı. Omuzunu delip duvara saplanmış bıçağa, alnındaki barut lekeli deliğe, yerdeki kana. Sonra dev sarışının cesedine baktı. Ya da geriye kalan ne varsa ona. Mide bulandırıcı insan dışkısı kokusunu duydu. Her iki ceset de ölümden sonra gevşemişti. Normal. Sanchez pezevenklerden dördünü nallamıştı. Hiç olmasa bundan teselli bulabilirdi. Aslında yetersiz bir teselli. Üstelik sarışının cesedinin yanında tabanca da yoktu. Bunu yapan bir başkasıydı. Dedektiflerden biri Chapultepec'in çevresinin sarıldığını söylemişti. Chapultepec geniş bir bölge. Olsun, bir umut. Sonunda dışarıya çıktığında çimenlerin üzerine kustu. Gümüş rengi ışığın altında birinin yakıp uzattığı sigarayı aldı, ağzını sildi, derin bir nefes aldı. Yanında başka bir dedektif vardı. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra Gonzales adamın koluna yapıştı. ''Juales'' dedi, ''kurtuldu mu?'' Adam başını salladı. Ambulansa kaldırırlarken ölmüştü. Gonzales üzüntüyle gözlerini kapadı, sonra yavaş yavaş açtı, kısık bir sesle sordu. ''Kaç ölü?'' Dedektifin gözleri de şaşkınlıktan donuktu. Gonzales fark etmedi, kendi gözleri de cam gibiydi. ''Bizden 4 kişi, Asunción'dan gelen 2 arkadaşınız, villadan 6 kişi, bunların arasında Halder ve kapıda Madero'ya silah çeken de var.'' Adam durakladı. ''Kente giden bütün yollara barikat kurduruyorum, her yola. Polislerden biri son silah sesinden sonra bir araba motoru duyduğunu söylüyor. Ama o kargaşa da çok emin değil. Egzoz kokusunu barut kokusundan ayırmak burada güç.'' Dedektif yutkundu ama garajın kapıları açıktı. Garajın kapılarında koyu boya lekeleri var ama bunun için adli tıbbı beklemek zorundayız. Halder'in villasını işaret etti. Bazılarının kaçıp kurtulmuş olması mümkün. Yollardaki barikatların su bile geçirmemesini istiyorum, anladın mı? Gonzales içini çekti, sonra sabırsızlıkla ekledi. Asıl derdimiz kimi ya da neyi aradığımızı bilmeyişimiz. Çimenin üzerinde canlı bulduğun adam nasıl? Yaralanmış, yarası ağır değil ama çok kan kaybetmiş. Adamlarımızdan ikisi onunla birlikte ambulansla gitti. Yaraları sarılıp sarmalanınca konuşturacağız. Villa personeli, hayatta olan var mı? Bir uşak, iki uşaktan biri, bodrumda saklanmış bulduk. Öteki ölmüş. Bunu unuttum, evde bulduk, göğsünden vurulmuş. Anlaşılan adamların kaçış yoluna çıkmış. Onunla birlikte toplam 13 ölü ediyor. Hayatta kalan uşak kusuyor, donuna dolduruyor. Bir şey anlatamayacak kadar derin şokta. Sakinleştirmek için birkaç hap vermek zorunda kaldık. Gonzales parmağının ucunu dedektifin göğsüne dayadı. Kendine gelmesini sağla. Onu ve çimenlerin üzerinde bulduğumuzu merkeze götür. Burada kaç kişi varmış öğren. Tarifler al, isimlerini öğren. Gonzales başını salladı. 13 ölü, inanamıyorum. Sigarasından bir nefes çekti, elleri titriyordu. Çimenlerin üzerine tükürdü. Öfkeden kısılmış sesiyle, kimsenin telefon etmesine izin verilmeyecek, anlaşıldı mı? Kuralların falan canı cehenneme, önce cevap istiyorum. Adam başıyla onaylayıp uzaklaştı. Gonzales katliama baktı. Neden? Bu herifler kim? Burada ne yapıyorlardı? Siren çalarak eve yaklaşan ambulansın sesi dikkatini dağıttı. Çok geç, hem de çok. Sanchez'in hiç fırsatı olmamıştı. Yaptıklarından sonra loco olduğu kesin. Dipnot İspanyolca deli. Aptal, o villadakileri mutlaka yakalamak istiyor olmalıydı. Başka bir ses duydu, arkasından gelen ayak sesleri, sonra yumuşak bir soru. Efendim? Şaşkınlıkla döndü. Karşısında ne yapacağını bilemeyen genç bir polisiye duruyordu. Efendim, dış kapının önünde adının Cortez olduğunu söyleyen biri var. Yargıç Felipe Cortez. Genç polisiye vurguyu yargıç sözcüğü üzerine yaptı, tereddüt etti. Gonzales'e yardım ister gibi baktı. Ne istiyormuş? Buradaki yetkiliyle görüşmek istiyor. Epey öfkeli. Bütün bu gürültü silah sesleri hakkında bir açıklama istiyor. Nerede olduğumuzu bilip bilmediğimizi sordu. Polisiye gergin gergin yutkundu. Buranın Lomas Chapultepec olduğunu söyledi. Saygın bir bölgeymiş. Yoksa bizim sandığımız gibi teneke ve kartondan yapılma herhangi bir barrio değil. Gonzales yüzünü buruşturdu. Yargıcı tanıyordu. Şişman ve gösteriş budalası pezevenk. Evi buraya yakındı. Uşaklarla dolu büyük bir Chapultepec evi. Bir de şişman karısı. Komşularının çoğu gibi o da gırtlağına kadar pisliğe batmış biri. Öyle mi? Dedi Gonzales sesindeki öfkeyi saklamaya çalışarak. Ona meşgul olduğumu söyle.
Söyledim efendim ama dinlemiyor.
Öyleyse dedi Gonzales usulca, sesindeki öfke artık belliydi. Öyleyse söyle ona, gidip kendini düzdürsün. Eğer dikkat etmezse polisin görevini yapmasına engel olduğu için onu tutuklatırım. Genç polisyanın saygısızlık ve öfke karşısında gözlerini kocaman açtığını gördü. Elindeki sigarayı çimenlerin üzerine atarak söndürdü. Meraklanma, kendim söylerim. Genç adamı orada öylece bıraktı. Her adımda acı çekerek villaya doğru yürüdü.
35. ayrımın sonu. Sayfa 425.